Değerli izleyenler, kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo ve Erkam TV ortak yayınıyla Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hocam sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ olun, teşekkür ediyorum.
Yine dinleyicilerimizden gelen soruları siz kıymetli hocamıza aktarıyor ve sizin kıymetli bilgilendirmelerinizi dinleyicilerimiz ve izleyicilerimizle paylaşıyoruz efendim. Hocam yine gündemde geçtiğimiz günlerde gündemde olan bir konuydu. Süt bankası mevzu. Bu konuyu bir dinleyicimiz sormuş ama onun öncesinde süt bankası kurmak caiz midir? Örneği var mı ülkemizde? Bundan bahsetsek. Buyurun efendim.
Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi önce şunu belki bir söylememiz gerekir. Süt bankası konusu niçin tartışılıyor?
Evet.
Yani insanları böyle bir konuyu tartışmaya sevk eden şey ne? Çünkü süt akrabalığının, süt emmenin dinimizde özel hükümleri var.
Evet.
Yani o da nedir? İşte mahremiyet ve evlilik konusudur. Şimdi biliyorsunuz herkes dilediği kişiyle evlenemez.
Evet.
Yani insanların evlenebilecekleri kadınlar var, evlenemeyecekleri kadınlar var. Biz bunlara fıkıhta muharramat diyoruz.
Muharramat.
Haram kılınan, yani kendileriyle evlenilemeyen kadınlar. Ki bunların birkaç kategoride toplanır bu evlenilemeyecek kadınlar. Hı hı. Bunlar bir karabet dediğimiz akrabalar, yakın akrabalar. O yakın akrabalara zî rahimi mahrem denir. Kimdir onlar? Kişinin anası, ninesi, kızı, torunları, bacıları, halaları, teyzeleri. Bu karabete dayalı, yani akrabalığa dayalı olan evlilik yasakları. Sonra rada var, yani süt emmeye dayalı. Yani bir çocuk belli bir dönemde bir kadını emmiş ise o çocuk o kadının süt evladıdır.
Hı, evlenemez.
Ve o kadının kendi doğurduğu çocukları kimlerle evlenemezse, hı, o süt emen çocuk da onlarla evlenemez. Yani emziren kadın o emen çocuğun süt annesidir. Emziren kadının kocası onun süt babasıdır. Emziren kadının çocukları o emen kişinin kardeşleridir. Ve emziren kadının kardeşleri onun teyzeleridir. Emziren kadının kocasının kız kardeşleri onun halalarıdır.
Evet.
Buna biz rada diyoruz. Sonra din ayrılığı mesela evliliğe engeldir. Nedir din ayrılığı? Mesela bir Müslüman dinsiz bir kadınla, ateşe tapan bir kadınla, puta tapan bir kadınla evlenemez. Veya bir Müslüman kadın, Müslüman olmayan bir erkeklerle evlenemez. Buna din ayrılığı diyoruz. Hı hı. Din ayrılığı diyoruz. Sonra işte iki kız kardeşi aynı nikah altında tutamaz vesaire. Oraya çok girmeyelim ama. Yani bu süt akrabalığı, süt akrabaları arasında belirli bir seviyede evlilik yasağı doğuruyor.
Evet.
Şimdi bundan dolayı tabii bu hüküm dinimizde var. Ama mesela mevcut hukukta böyle bir engel söz konusu değil.
Değil.
Şimdi süt bankası nedir? Süt bankası süt veren hanımların sütlerini bir yerlerde toplayıp daha sonra ihtiyaç olan çocuklara vermektir. Ve bu bir takıma işte bir kurumsal bir durum. Yurt dışında bunlar varmış. Avrupa'da vesairede. Ama Türkiye'de bildiğim kadarıyla yok. Ama Türkiye'de de kurulsun kurulmasın tartışması var.
Evet.
Şimdi buna niye ihtiyaç var? Yani bir kadının sütüne niye ihtiyaç duyulur? Bir zorunlu olarak ihtiyaç duyulabilir ki o prematüre bebekler, hani kuvezde beslenen bebeklerin beslenebilmesi ancak anne sütüyle mümkünmüş.
Evet.
Ve kendi annesinin sütü yoksa o bebeğin beslenebilmesi için mutlaka bir insan kadın sütü gerekiyormuş. Anne sütü gerekiyormuş. Ve ne yaparlarmış şimdi bugün? Mesela şimdi hastanelerde böyle bir doğum oldu. Annenin sütü yoksa diğer doğum yapan hanımlardan süt alınıp o bebeğe veriliyormuş.
Evet.
Şimdi süt bankası bu sistemi biraz, bu uygulamayı sistemleştirecek. Ve bu caiz mi değil mi diye tartışıldı. Hatta Diyanet İşleri Başkanı'na da soruldu. Ben o zaman görevdeydim. Bizim verdiğimiz cevap var. Dedik ki bir defa bunlar kesin kayıt altına alınmalı. Kimin sütü kime verilmiş? Bu aynen nüfusa bildirilmeli. Nasıl ki evlenmek isteyenler nüfusa müracaat ettiklerinde onların evlenme engeli var mı yok mu ortaya konulurken süt akrabalığı da konulmalı.
Evet.
Bu para karşılığı satılmamalı. Efendim tabii verici bunu isteyerek vermiş olmalı. Bu sütler birbirleriyle karıştırılmamalı. Bir kadından alan süt sadece bir çocuğa verilmeli ve hangi çocuğa verildiği tespit edilmeli. Hangi çocuklara yahut da gibi bir takım kayıtlarla olabilir dedik. Ama olmadı, kurulmadı, öylece kaldı. Ha, şimdi tabii bu kurulabilir mi, kurulamaz mı şeklindeki zamanımızda bir tartışmaya şimdilik gerek yok. Zaten daha önce tartışıldı ve bu konuda bunun dini hükmünün ne olduğu ilgili mercilere bildirildi.
Evet. Yani süt bankasından alınan sütle süt hısımlı oluşabiliyor değil mi hocam?
Aynen. Yani burada önemli olan şey şudur bakın. Hı hı. Bir kadının, annenin sütünü 2 yaşını doldurmamış olan bir bebeğe vermektir. Hı hı. Bu süt doğrudan annenin göğsünden de verilse, efendim sağılan bir süt biberon vasıtasıyla de verilse çocuğa değişmez. Burada önemli olan şey nedir? O çocuğun 2 yaşını doldurmamış olan çocuğun efendim sütünü annenin sütünü o çocuğun boğazından aşağı gitmesidir. Ne şekilde giderse gitsin. Bu ister süt bankasından alınmış olsun, ister herhangi bir kadından alınmış olsun. Tabi bazen bir de şu oluyor. Özellikle bizim köylerimizde veya bazı diyelim ki çok fazla bilinçli olmayan ailelerde veya bazen bilinçli de oluyor. Kadınlar hiçbir zorunluluk olmadığı halde bir başkasının çocuğunu emziriyor. Bu emzirme bazen oluyor ki çocuk aç, doymamış, anne sütü doyurmamış ve annesi işe gitmiş, o kalmış. Onu doyurmak için süt veriyor. Sütü olanlar. Bir bunlar var. İki, bazen çok samimi dostlar var. İyi arkadaşlar var. Bunlar işte erkek çocuklar, kız çocukları var filan. İşte bizim bu dostluğumuz süresince, bu çocuklar yetişince, büyüyünce birbirlerine haram olmasınlar diye birbirlerinin çocuklarını emziriyorlar. Bu şekilde uygulamalar var. Tabii zorunlu olmadıkça ben şahsen öyle bir başkasının çocuğunu emzirmeyi doğru bulmuyorum. Niye doğru bulmuyorum? Çünkü bunlar unutulabiliyor. İleride bu insanlar evlenebiliyor. Ondan sonra bir takım problemler çıkıyor. Nitekim bizlere çok sorular gelir. Efendim işte biz evliyiz. Teyzemin kızıyla evlenmiştik. Amcamın kızıyla evlenmiştik. İşte evleneli 15 sene oldu. Şu anda 3 tane çocuğumuz var. Öğrendik ki şimdi biz aynı kadından emmişiz. Bizim evliliğimiz ne olacak gibi çok sorunlar yaşanıyor.
Evet.
Bunları yaşamamak için, bu durumlara düşmemek için zorunlu olmadıkça, zaruret olmadıkça bir kadın bir başkasının çocuğunu emzirmemelidir. Emzirmiş ise de mutlaka onun kaydı tutulmalı. Ve bunların kardeş olduğu, süt evladı olduğu tespiti yapılmalıdır ve bu unutulmamalıdır. Tabii hastanelerde bu biraz zor. Çünkü hastanede 10 tane bebek var. Bunlardan 2 tanesi prematüre, 8 kadından alınıyor süt, bunlara veriliyor. Evet. Kim yapıyor bu işi? Hemşire yapıyor, hasta bakıcı yapıyor ama kimin sütü kime verildi, kiminden alındı? Hiç böyle bir kayıt küret yok.
Evet.
Bunlar ileride bir takım sıkıntılara sebep olabilir ki o sıkıntı da öyle basit bir sıkıntı değil. Evlenme yasağı olan 2 kişinin evlenmesi sonucu ortaya çıkabilir.
Evlilik geçersiz olur değil mi hocam?
Geçersiz olur.
Geçersiz.
Çünkü şöyle bir kural var. Başta şart olan şey devamda da şarttır. Yani bir sözleşmenin başında mutlaka bulunması gereken şey devamında da şarttır. Nasıl ki süt kardeşler birbirleriyle evlenemiyor ise, evlenmiş olsalar o evlilik yok demektir. Çünkü evlilik yasağı vardır aralarında ve süreklidir bu yasak.
Yani ebedidir. Ne olacak peki hocam? Az önce bir örnek verdiniz. Mesela 3 tane çocuğumuz var diyor. 15 yıllık evliyiz diyor. Böyle bir durumla karşılaşırsa...
Şimdi tabii burada bu müftinin kullanacağı bir yetki var. Müftü ne yapar burada? Ben filan mezheptenim. Benim mezhebim şöyle diyor. Öyleyse ben onu aktarırım diyebilir. Veya bu konuda kurtarır eğer... Başka içtihatlar varsa o içtihatlardan istifade edebilir. Ki biz Diyanet'te farklı içtihatlardan bu konuda istifade ediyor idik.
Evet.
Mesela deminki verdiğimiz örnekte. Efendim biz 15 senelik evliyiz, 3 tane çocuğumuz var, süt kardeşiymişiz. Ne olacak? O zaman biz Şafii mezhebi bu konuda biraz daha şey.
Esnek.
Şafii mezhebinin görüşünü daha çok böyle durumlarda aktarıyoruz. Çünkü Şafii mezhebinde süt akrabalığının oluşması için en az 5 defa doyuncaya kadar emmesi lazım çocuğun.
5 defa
ve doyuncaya kadar. Biz soruyoruz kaç defa emzirmiş? 2 defa. Ha, bu Şafii mezhebine göre problem değil, siz evliliğinize devam edebilirsiniz diyoruz. Ama kaç defa emzirmiş? Oho, sayısı belli değil. 10 defa, 20 defa. O zaman bunlar evlidir, çocukları var diye biz caiz olmayan bir şeye caiz diyemeyiz. O zaman diyoruz ki kardeşim sizin evliliğiniz olmamış. Hemen derhal ayrılmanız gerekir diyoruz böyle durumda. Ama tabii daha yeni evlenecekler. Hiç evlenmemişler. Nişanlık dönemi veya işte birbirlerini tanıyorlar, evlenmeyi düşünüyorlar. Sonradan da işte süt kardeşi olduklarına anlamışlar, fark etmişler. Onlara da diyoruz ki kardeşim evlenmeyin. Çünkü Şafii, Hanefi mezhebine göre biliyorsunuz bir defa da boğazından aşağı süt giderse o süt akrabalığı oluşmuş olur. O ihtiyat ondadır tabii. Bir zaruret de yoktur. Diğer farklı bir içtihadı nakletmeye. O zaman buna göre cevap veriyoruz.
Hocam az önce belki biraz girdiniz ama biraz daha böyle derli toplu olması açısından süt kardeşler birbirlerine mahremiyet noktasında ölçüsün ne olacak?
Şimdi şöyle.
Normal kardeş gibiler mi yani?
Aynen. Peygamber Efendimizin bir hadisi var. Sütle haram olan şey aynen neseple haram gibidir. Veya neseple haram olan şey aynen sütle de haramdır. Yani bir çocuğun, bir kişinin kendisini doğuran anne ve babası ve onun akrabaları ile durumu ne ise ondan süt emen çocuk da aynıdır. Bu hem evlenme yasağı açısından hem de mahremiyet açısından. Mahremiyet. Yani nasıl ki bir evladın yanında annesi başı açık gezebiliyorsa, kolu açık oturabiliyor ise veya o çocuk annesinin elini öpebiliyorsa, anne çocuğuna sarılabiliyorsa, aynen süt evladı için de aynı durum söz konusudur. Mahremiyet açısından.
Evet.
Ve tabii evlilik yasağı açısından da aynıdır. Madem buraya girdik.
Buyurun hocam.
Belki müstakillen sorulsa bir cevap da verilebilirdi ama sormadan söyleyeyim. Bu süt emme ve emzirmede kimler mahremiyet sınırlarına girer? Şimdi toplum içerisinde şöyle bir söz var. Emenin nefsi, emzirenin nesli derler. Aslında buna gerek yok. Şöyle diyeceğiz. Bir çocuk bir kadından süt emmiş ise bu kadının çocukları, doğurduğu çocuklar kimlerle evlenemiyorsa, kimlerle kardeş ise o emen çocuk da onlarla evlenemez, onlarla kardeştir. Ama emen çocuğun diğer kardeşleri yani anasının, babasının, evlatlarının, öz kardeşlerinin, nesep kardeşlerinin bu emziren kadınla hiçbir akrabalığı yoktur.
Emenin kardeşleri dahil olmuyor. Akrabalığı.
Dahil olmaz. Onlar yabancıdır. Mesela emenin bir kardeşi, erkek kardeşi, bu emenin bir süt kız kardeşiyle evlenebilir.
Anladım.
Evet.
Hocam bir sorumuz da, yine geçen hafta biraz zekat konusuna girmiştik. Bu haftada yine geçtiğimiz günlerde tartışılan bir mevzuydu. Bu sanal paralar var hocam, Bitcoin vesaire. Bu paraların olması zekat vermeye dahil midir? Öyle sorayım hocam.
Şimdi
yani
valla şu anda tabii bizim dinle yeni konularla ilgilenen bilim adamlarının vardığı sonuç Bitcoin ile alım sattım yapmanın caiz olmadığı şeklinde.
Evet.
Niye? Çünkü o para değil. Mal sayılmıyor. Onun alımını, satımını vesairesini yapmak caiz görülmüyor. Bunu biz mal saymadığımıza göre hali hazırda bunun zekatı da gerekmez. Ama ileride bir takım değişmeler olur. Yeni uygulamalar çıkar. Ve ilim adamları o sanal paranın da gerçek para olduğu sonucuna varırlar ise, hı hı, ki bu sonuca varma bir taraftan fıkıhçıların, bir taraftan iktisatçıların işi olabilir. Ha, bu da paradır, tamam, maldır derlerse o zaman tabii buna zekat vardır diyeceğiz. Ama bugün itibariyle bu Bitcoin hesaplarına mal denmiyor, demiyorlar bildiğim kadarıyla. Hı hı. Ve mal demiyor isek bunlara zekat gerekmez. Çünkü zekat malından dolayı zekat verilir, maldan dolayı. Mal olmayan şey, hı hı, zekata
elde
tabi
somut
değil.
Somut bir şeyin olması gerekiyor değil mi hocam,
evet,
o zaman?
Evet. Hı hı.
O zaman bu Bitcoin veya diğer sanal paraları kullanmak caiz
değil. O da
dinen
şu anda caiz görünmüyor. Dinişleri Yüksek Kurulu'nun bu konuda mütalaası var. Hı hı. Bunun caiz olmadığı tarzın şeklinde.
Evet. Hocam bir diğer sorumuz da yine geçen hafta da bir giriş yapmıştık ama sadece tabii gümüş, altın taşınabilir mallar üzerinden az önce de biraz ifade ettiniz. İşte hayvanlar ve tarladan çıkan mahsulün zekatı üzerine konuştuk. Bir dinleyicimiz de ev almak istediğini ve ev almak için para biriktirdiğini, bu para nisap miktarı üstüne çıktığında zekat vermem gerektiğini, gerekir mi diye sormuş.
Şimdi borç, yani kesinleşmiş olan, hı hı, ödenmesi gerekli olan borç zekat nisabından düşülür. Hı hı. Ama gerçekleşmemiş olan ve ilerideki bir ihtiyacı karşılamak üzere biriktirilen para borç sayılmaz.
Evet.
Borç sayılmaz. Dolayısıyla ev almak, araba almak, hacca gitmek, hı hı, gibi amaçlarla biriktirilen paralar o alanlara kanalize edilmediği sürece zekata tabidir. Hı. Ha, ama şöyle diyelim, ev alacak pazarlığını yapmış. Pazarlığını, hı, yapmış. Hı hı. Ama henüz diyelim tapuyu devralmamış. Hı. O para borç gibi düşünülebilir. Borç gibi düşünülebilir. Niye? Çünkü orada taahhüt edilmiş, o para ödenecek oraya. Hı hı. Pazarlık yapılmış. Ha. Şimdi bu zekatta tabi olmaz. Ama böyle bir taahhüt olmamış. Borçlanılmamış.
Ev yok ortada.
Ev yok ortada. Ha, ev bulacak, alacak. Bu zekata tabidir. Nisaptan düşülmez bu miktar. Bu para nisaptan düşülmez.
Evet, nisap miktarını geçiyorsa o para
geçiyorsa paranın zekatını verecektir.
Evet. Hocam bir diğer sorumuz da hanımefendileri biraz ilgilendiriyor. Cuma namazıyla alakalı. Cuma namazını hanımefendilerin, kadınların kılması gerekir mi? Kılmakla yükümlüler mi?
Şimdi tabii kimlere cuma farzdır, hı hı, diye baktığımız zaman fıkıh kitaplarına, ilmuhallere, işte bir defa bütün ibadetlerde olduğu gibi cuma ibadetinde de en başta akıl, müslüm, akıl ve baliğ, yani Müslüman olacak, aklı başında olacak, yani akıl hastası olmayacak ve ergenlik çağına gelmiş olacak. Hı hı. Bunlar bütün ibadetlerde geçerli. Cuma ibadetinde bunlara ilaveten erkek olacak, hür olacak, hı hı, sağlıklı olacak gibi başka kayıtlar da var. Yani erkek olacak dediğimiz zaman bunun anlamı nedir? Kadın olmayacak demektir. Yani kadınlara cuma namazı farz değildir. Tabii şimdi bu tartışma neden kaynaklanıyor? Yani kadınlar da cuma namazı kılmalılar, farzdır diyenler var. Hı hı. Ama Hazreti Peygamberimizden günümüze cumhur ulema öyle dememiş. Kadınlara cuma namazı farz değil demiş. Hı. Peki bu tartışma nereden çıkıyor? Tartışma sünneti delil kabul etmeme veya bu konudaki sünneti delil alıp almama görüş ayrılığından kaynaklanıyor. Şimdi biz kabul ediyoruz ve diyoruz ki dinimizin temel kaynakları, bunu her vesileyle söylüyoruz zaten. Birinci derecede Kur'an-ı Kerim'dir. Sonra sünnettir. Sonra icma ve kıyas devam ediyor.
Evet.
Şimdi ama bir kısım insanlar diyor ki sünnet efendim teşri kaynağı değildir. Kur'an'da varsa vardır, yoksa yoktur diyorlar. Tabii böyle diyenler bir de diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'de Cuma namazıyla ilgili olan ayet-i kerimede Cenab-ı Hak diyor ki, ey inananlar, Cuma günü namaza çağrıldığınız zaman, ezan okunduğunuz zaman camiye koşun, işi gücü bırakın. Buradaki ifade ne? Ey inananlar. İnananlar kısmına erkekler de girer, kadınlar da girer. Dolayısıyla kadınlara da farzdır derler. Ama cumhur ulema, yani cumhur ulema dediğimiz ulemanın kahir ekseriyeti ve diyorlar ki hayır, kadınlara cuma namazı farz değil. Niye? Çünkü Peygamber Efendimiz kadınlara, çocuklara, hastalara, kölelere cumanın farz olmadığını söylemiştir. Bu manada hadisler var.
Evet.
Ve bu hadisler Kütüb-i Sitte'nin bazı kitaplarında yer alır. Hı hı. Bu bir. İkincisi, Peygamber Efendimiz'den günümüze uygulamalar var. Buna biz tevatür-i ameli diyoruz. Tevatür-i ameli. Yani peygamberden günümüze fiilen bütün ümmet ve ümmetin kahir ekseriyeti tarafından uygulana gelen var. Ki o günden bugüne kadınların cuma namazına gitmeleri gerektiği konusunda herhangi bir şey yok. Ha, münferiden gitmiş olabilirler. Hı hı. Münferiden gitmiş olabilirler. Ha, peygamberimiz buyurmuş ki kadınlar camiye gelmek istedikleri zaman onlara engel olmayın demiş. Tamam. Kadınlar camiye gelebilir. Hı hı. İster cuma namazı olsun, ister bayram namazı olsun, ister vakit namazı olsun. Kadınların camiye gelmesine bir engel yok. Eğer bir fitne vesaire söz konusu değilse. Evet. Öyle bir engel yok. Ama gelmek zorundalar mı? Hayır.
Değiller.
Gelmek zorunda değiller. Niye gelmek zorunda değiller? Çünkü Peygamber Efendimiz zamanında Medine'deki bütün erkekler cuma namazına gelirler idi ama kadınlar gelmezlerdi. Hmm. Peygamber Efendimiz'den sonraki dönemlerde, ashab döneminde, tabiun döneminde, tebeut tabiin döneminde, müştehit imamlar döneminde ve ondan sonraki dönemlerde aynı uygulama devam etmiştir. Ve kadınlar cuma namazına gelmezler, gelmemişlerdir. Eğer farz olsaydı onlara da gelirlerdi. Peygamberimiz nasıl ki erkeklerden cuma namazına gelmeyenlerle ilgili olarak bir takım tehditkar ifadeler kullanmış, kadınlar için de kullanırdı. Bu gösteriyor ki kadınlara cuma namazı farz değil. Ama kılarlarsa, ortam bulurlar kılarlarsa, hı hı, bu da geçerlidir.
Geçerlidir.
Ayrıca bu insanların, yani bu cuma namazı kılan kadınların öğle namazı kılmalarına gerek yok. Kıldıkları cuma namazı aynı zamanda öğle namazı yerine de geçer.
Evet. Hocam, cuma namazı demişken benim aklıma gelen bir soru. Az önce ayet-i kerimeden bahsettiniz. Cuma namazı vaktinde alışverişi bırakın, başka hiçbir işle uğraşmayın. Ama bu günümüzde sanki çok uygulanmıyor. Cuma vaktinde birçok alışveriş yeri açık, birçok dükkan açık. Bu kazanılan paranın helallik haramlık durumu ne oluyor hocam? Bu süre zarfında, cuma namazı vaktinde.
Tabii şimdi şöyle, bir defa yanlış uygulama delil değildir. Yanlış uygulama delil değildir. Eğer günümüzdeki yanlış uygulamaları biz meşru görmeye kalksak, mazur görmeye kalksak, birçok dini yasak ortadan, yasak olmaktan çıkar. İçki içen çok bugün. Ama biz hiçbir şekilde... Efendim, çok insan içki içiyor. Dolayısıyla bugün içki haram olmaktan çıkar mı vesaire diye bir şey düşünmeyiz. Haramdır. Şimdi Cenab-ı Hak bunu emretmiş. Diyor ki alışverişe yapmayın cuma vakti. Tabii burada ayet-i kerimede alışveriş var. Niye? Sebeb-i nüzul alışverişle ilgili. Ama bu sadece alışverişle ilgili değil. Cuma namazına gitmeye engel olan her türlü meşguliyet. Yani amelenin cuma namazı vaktinde çalışması da caiz değil. Memurun çalışması caiz değil. O vakitte işi gücü bırakacak insanlar camiye gidecekler. Ama tabii belirli mazeret grupları var, onlar ayrı. Şimdi dolayısıyla kendisine cuma namazı farz olduğu halde, bir kimse cuma namazı vaktinde alışveriş yapar ise, bu alışveriş tahrimen mekruh kabul ediliyor.
Yani harama yakın mekruh.
Evet, yani günahlık açısından haram gibi. Peki sonuç ifade ediyor mu? Yani bu alışverişin hükmü Doğuyor
geçersiz
mu?
Oluyor mu?
Yani nedir alışverişin hükmü? Satın alan kişi alışverişte satın aldığı mala sahip olur. Satan kişi de o sattığı mala karşılık olan aldığı bedele sahip olur. Bu alışverişin hükümlerindendir. Şimdi bazı alım satım türleri vardır. Ya hiç caiz de geçerli değildir, onlara biz batıl diyoruz. Ya kusurludur, onlara fasit diyoruz. Bir de mekruh olan alışverişler vardır. Mekruh olan. Yani Peygamberimizin veya Kur'an'ın yasakladığı, bunlara mekruh olanlar diye yer alır fıkıh kitaplarında bunlar vardır. Mekruh olan alışverişlerde o alışveriş geçerlidir ama günahtır. Günahtır. O zaman ne oluyor? Şimdi cuma namazı vakti yapılan alışverişteki satın alan kişi satın aldığı mala sahip olur. Satan kişi de buna karşılık aldığı paraya sahip olur. Evet. O onun malıdır. Buna haram diyemeyiz. Ama dinimizin yasak ettiği bir yolla kazanılmış bir para olduğu için elbette sakıncalıdır. Ama asıl burada bunun şey sonucu, bu işi yapan, yani alışveriş yapanlar günahkar olurlar. Günah işlemiş olurlar.
Evet. Hocam bir diğer sorumuz da yine zekatla ilgili. Geçtiğimiz programda ve bu programımızın başında zekat verme ile alakalı soruları yönelttik. Bir de zekat kimler alır? Yani mesela bir öğrenci ne kadar zengin olursa olsun zekat alabilir bildiğim kadarıyla. Mesela bir dinleyicimiz sormuş, bir boşanmış bir hanımefendi dul olarak tabir edilir. Bu zekat alabilir mi mesela? Kimlere zekat verebiliriz diye genel bir ifadeyle şimdi sormuş olayım hocam.
Kur'an-ı Kerim demin galiba bundan önceki programlardan birisinde konuşmuştuk. Kur'an-ı Kerim demiştik, hükümlere ilke bazında daha çok temas eder veya icmali olarak temas eder. Bunun bazı istisnaları var. Bu detaya indiği konulardan birisi zekat verilecek olan kişiler.
Evet.
Kur'an-ı Kerim bunu belirlemiş 8 sınıf. Bunlar nedir? Fakirlerdir, miskinlerdir, yolculardır, Allah yolunda cihad edenlerdir. Müellefe-i kulüp dediğimiz kalpleri İslam'a ısındırılanlardır. Kölelerdir, azat edilecek olan köleler. Borçlulardır. Dikkat ederseniz burada sınıflar sayılıyor. Fakirler, miskinler, yolcular, borçlular, Allah yolunda cihad edenler gibi. O zaman öğrenciymiş, memurmuş, çalışanmış, çalışmayanmış, işi olanmış, olmayanmış. Onlara bakmadan bu saydığımız sınıflardan birine girenlere zekat verilir. Yani öğrenci dedin değil mi?
Evet.
Şimdi öğrenci eğer maddi durumu yerindeyse, yani fakir değilse ona zekat verilmez. Ha, ancak kişinin tahsil yapması fi sebilillah sayılır mı sayılmaz mı? Bir tartışma olabilir ama bizim klasik kaynaklarımıza baktığımız zaman, müçtehit imamlarımıza baktığımız zaman bu fi sebilillah iki şekilde değerlendirilmiş oluyor. İki. Bir, Allah yolunda savaşanlar.
Evet.
Mücahitler. İki, hacca gidecek olanlar. Hacca gidenler. Ama bunların ikisi de fakir. Yani yemek için para lazım değil. Savaşa giderken kılıç almak için para lazım. Silah almak için para lazım. Veya hacca giderken efendim üzerine binecek hayvan almak için para lazım.
Evet.
Dolayısıyla şimdi çoğunluk ulemaya göre ister öğrenci olsun ister ilim adamı olsun. Bunlar eğer zengin iseler bunlara zekat verilmez. Ama böyle çok yoğunlukta olmayan yani bazı alimlerden bunları işte başka yani öğrenci ile ilim adamını bunlar para kazanacak başka meşguliyetleri olmadıktan sadece ilimle uğraştıklarından ve ilimle uğraşırken para kazanamayacakları için bunlara zekat verilebilir diyenler olmuş. Ama bunlar azınlıkta. Çoğunluk dediğim gibi zenginse kişi, yani zekat alamayacak kadar zenginse, hı hı, öğrenci de olsa, memur da olsa ona zekat verilmez.
Verilmez. Hocam bir diğer sorumuz da kazancının çoğunun haram olduğunu bildiğimiz bir tanıdığımız, akrabamız var. Bize bir hediye verdi. Bunu almalı mıyız? Alırsak ne yapmalıyız?
Şimdi tabii asıl olan şey %100 kazancın helal olması. Hı hı. Kazancı %100 haram olan birisinin o kazancının haram olduğunu bile bile onun sofrasına oturulmaz. Hı. Onun yemeği yenmez, yaralır bu. Hı hı. Ama kazancı karışık ise, yani helal yoldan da kazanıyor ise, haram yoldan da kazanıyor ise, o takdirde onun ikramı kabul edilebilir ve helal yoldan kazandığından o ikramın geldiği varsayılır. Hı. Ama kişi, bir de şu var, istifti kalbek, gönlüne danış. Adam ben daha ihtiyatlı hareket edeyim derse almasın, ama öbür taraftan bir de tabii o sıla-i rahmi bozma, akrabalık ilişkilerini koparma gibi sonuçlar da doğurabilir bunlar. Hı hı. Kazancının tamamı haram ise, kumardan kazanmış tamamını, hı hı, veya Allah korusun uyuşturucu ticaretinden kazanmış, onunla akrabalık bağı kopacak bile olsa onun ikramı alınmaz, hediyesi alınmaz. Ama karışık ise, yani hem helal kazancı var hem haram, onun ikramı alınabilir.
Onu da helal kısmından kazandığını
o şekilde değerlendiririz.
Alabiliriz. Hocam yine bir sorumuz. İslam'a göre borçlanma nasıl olmalıdır? Borç alırken ve verirken nelere dikkat etmeliyiz?
Şimdi borçlanma nasıl olmalıdır? Onun bir sınırı yok. Hı hı. Yani insan her türlü ihtiyacı için borç ister, alır. Yani şu durumda olanlar borçlanabilir, şu durumda olanlar borçlanamaz diye bir ayrım yok. Hı hı. Ama şu denilebilir, hani deriz ya biz, insanlar ayağını yorganına göre uzatmalıdır. Ha, borç alan kişi, bu aldığı borcu ödeyebileceği kanaati, büyük bir ihtimalle ödeyebileceği sınırda olmalıdır tabii. Yani adam bile bile hiç ödeyemeyeceğini kesin bildiği halde tutuyor, başkasından borç alıyor. Böyle olmamalı. Yani ödeme gücüne sahip olmalı hali hazırda, veya beklentisiyle ona sahip olmalı.
Onun geleceğini bilmeli.
Bilmeli. Onu ödeyebileceği kanaati, zannı galip dediğimiz %80 ben bunu öderim düşüncesinde olmalı veya bilgisinde olmalı. Ha, şimdi borç almada şöyle bir durum var. Vadeli satışlarda vade bağlayıcıdır. Vadeli satışlarda. Hı hı. Ama borç alma vermelerde vade bağlayıcı değildir. Hı. Hüküm bu bir. Bir de alacağı tahsille ilgili dinimizin koyduğu bir kural var. Diyor ki sizin alacaklı olduğunuz kişi darda ise, hı hı, onun eli bollarıncaya kadar ona süre verin. Hı. Eli bollarıncaya kadar süre verin. Ama eğer o borcu tümüyle bağışlarsanız, yani hiç almaz tümüyle bağışlarsanız bu daha iyidir. Hı hı. Yani alacağı tahsille ilgili bu kayıt var. Ama demin dediğim gibi borçlanma ile ilgili olarak insan şu alanlarda borçlanabilir, bu alanlarda borçlanabilir diye bir ayrım ben şahsen bilmiyorum. Hı hı. Fakat değerlendirmem o ki kişi ödeyemeyeceği kanaati var ise borçlanmamalıdır. Hı hı. Ama şu da var, adam fakir, hiçbir şeysi yok, aç ölecek. Aç ölecek.
Ödeme garantisi de yok.
Ödeme garantisi de yok. Kendisi veya aile efradı. O borç alır o. Cenab-ı Hak ona inşallah imkan verir.
Eyvallah.
Ama öyle değil de keyfi olan bir amaç için, eğer ödeme gücü olmayacağını biliyorsa haliyle borçlanmamalı. Çünkü la darar ve la dırar. Yani başkalarına zarar verme yok. Hı hı. Zarara zararla mukabele etmek de yok. Bu genel bir kuraldır.
Evet. Hocam yine belki bir önceki soruyla biraz daha bağlantılı. Çalıntı olduğunu bildiğimiz bir mal var. Bu malı satın alabilir miyiz?
Alamayız. Niye alamayız? Hı hı. Çünkü biz birisinden mal satın alıyor isek, hı hı, O mal ya o satan kişinin olmalı veya o malı satan kişi o malı satmaya yetkisinde olmalı. Hmm. Bu çalıntı mal onun malı değil. Onun malı değil. O aynen neye benzer? Dinimizin yasak ettiği o maddeler var ya işte domuz gibi, içki gibi. Hmm. Onların satışı caiz değil.
Evet.
Bu da çalıntı olduğunu kesin biliyorsak onu biz alamayız. Ama şöyle bir detaylar var fıkıh kitaplarında. Para ise. Mesela çalıntı olan para var. Elinde, cebinde para var ama kendi parası da var. Bu gidiyor fırından bir ekmek alıyor. Ve cebindeki herhangi bir paradan onu ödüyor. Fırıncının burada bir şeyi yok.
Fırıncı bilse dahi.
Yani bunu ama elinde bunun çalıntı para da var.
Kendi parası,
kendi var. Parası da var. Bu durumda fırıncı ona ekmeği verebilir. Bu satın alan kişi o ekmeğin parasını çalıntıdan mı ödenmiş? Yoksa kendi cebindeki eski parasından mı? O araştırılmaz. Hmm. Ama çalıntı paradan başka paranın olmadığını biliyorsa fırıncı ona ekmek satamaz.
Evet.
Onu verecekse. Ama vadeli satar o ayrı konu.
Daha sonra helal parayla ödemek şartıyla. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü programımızın da sonuna gelmiş olduk. Dinleyicilerimizden gelen ve acizane bizim aralarda aklımıza gelen soruları size aktardık. Sizler de kıymetli bilgilerinizi bizlerle paylaştınız. Çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Haftaya yine görüşmek dileğiyle inşallah.
İnşallah.
Değerli dinleyenler, kıymetli izleyenler, Erkam Radyo ve Erkam TV ortak yayınıyla Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programının bu haftalıkta sonuna geldik. Haftaya yine aynı saate görüşünceye dek hoşça kalın. Kulağınız bizde olsun efendim.